Ayrım 32.
Özellikle bir soru ruhuna ızdırap veriyordu ama kimseye sormaya cesaret edemiyordu. Nihayet Fatma'ya başvurmaya karar verdi. Bir şeyi pek iyi anlayamadım. Bir dahaki sefere de aynı misafirlerimizi mi ağırlayacağız? Fatma ona bakar bakmaz içinden geçenlerin tümünü anladı. Cevap verdiği zaman kalbi acıma duygusuyla dopdoluydu. Kim bilir sevgili yavrum, hiçbirimiz bilmiyoruz bunu. Halime ona huzursuz bir bakış fırlattı. Aniden Fatma'nın her şeyi anlamış olmasından şüphelenmeye başlamıştı. Gerçekten de Süleyman'ı bir daha asla göremeyecek miydi? Gece boyunca şüphe içini kemirip durdu. Taşımak zorunda olduğu yük kendisi için çok ağır değil miydi? Artık bir çocuk olmaktan vaz mı geçmişti yoksa? Büyük haber kaleye aynı günde yayılıverdi. Hasan bir gece için 3 fedaiye cennetin kapılarını açmıştı. Ebu Soraka adı geçen fedaileri bu konuda bizzat sorguya çekmeye karar verdi. Geldiğinde üçü de uyuyordu. Fakat arkadaşları onların ağızlarından duydukları her şeyi tek tek anlattılar. Cesur adamın alnında boncuk boncuk terler akıyordu. Hemen Ebu Ali'ye giderek fedailerin duymak isteyen herkese anlattıkları şeyleri anlattı. Ebu Ali gülerek karşılık verdi. Demek ki söylediklerine inanıyorlar. İnandıklarına göre de söyledikleri gerçektir. Gerçeği söylememeye neden ihtiyaç duysunlar ki? Ebu Soraka irkilerek söylediklerini onayladı ve aceleyle hekimin yanına giderek en son haberler hakkındaki fikrini duymak istedi. Bence Hasan bu küçük numarayı bizi tamamen kontrol altına almak için çevirdi, dedi Ebu Soraka. Fakat bu zamana dek doğruluğa son derece bağlı olan delikanlıları bu iğrenç yalanı yaymaları için nasıl kandırdığını merak ediyorum. Bütün bu olanların arkasında çok daha tehlikeli şeyler olduğunu hissediyorum, diye uyardı onu hekim. Kalenin arkasındaki harem hakkındaki konuşmamızı hatırlıyor musun? Belki de orasını özel olarak bu delikanlılar için hazırlattı. Fakat o zaman neden sırlarını bize de açmıyor? Ne kadar az şey bilirsek o kadar fazla tahmin yürüteceğimizi o da biliyor. Sana iyi bir öğüt vereyim mi hürmetli dayı? Bütün tahminleri boş ver ve duyduklarının hepsini unut. Aksi takdirde derinin ne kadar kıymet taşıyacağını bilemem. Çünkü ne büyük önderle ne de bu genç fanatiklerle şaka yapmaya gelmez. Şimdiye kadar çok şey duydum ve gördüm. Fakat İbn-i Sabbah'ın etrafında tecrübelerimi ve mantığımı aşan bir esrar perdesi var. Ebu Soraka'nın görevi başına dönmekten başka çaresi kalmamıştı. Fakat kalbi huzurlu değildi. Üç fedainin yaşadıkları kendisini son derece rahatsız ediyordu. Dâi İbrahim olaya bambaşka bir şekilde yaklaştı. Önce aynı ötekiler gibi şaşırdı. Sonra olayları berrak mantığıyla inceden inceye tahlil etti. Seyduna ne yaptığını biliyor diye bağladı sözlerini. Biz onun hizmetindeyiz. Gelişen olayları bize anlatmasının haklı bir nedeni vardır mutlaka. Koğuşlarda ise bu konu hakkında daha ateşli tartışmalar yapılmaktaydı. Fedailerin yemek hizmetlerini gören birkaç az subay ve asker yemek esnasında konuşulanları dinlemişler ve duyulmadık mucize haberini çabucak etrafa yaymışlardı. Çünkü nedense mucizeyi işitenlerin hepsi bir anda cennet bahçelerine yapılan gezinin doğruluğuna hiç şüphelenmeden inanıyorlardı. Hatta fedailerden bile fazla. Kısa bir süre sonra tüm bölük olanı biteni duymuş ve inanmıştı. Allah kendisine böylesine yüce bir kudret bahşettiğine göre Efendimiz gerçekten de büyük bir peygamber olmalı diye fısıldıyordu herkes. Ya bütün bunlar fedailerin bir uydurmasıysa diye soruyordu arada sırada bir takım şüpheciler. Mümkün değil diye sözleri kesiliyordu. Mucizeyi fedailerin ağızlarından bizzat işitmiş olan birisi tarafından hepsi de son derece etkilenmiş görünüyorlardı. Ve ilave ediyordu. Her halükarda bu mucize. İsmail öğretisinin yegane gerçek öğreti olduğunu ispat ediyor. Sadece hain bir köpek bu mucizeye rağmen Seyduna'nın misyonunu inkar edebilir. Diğerleri de hep bir ağızdan ona katılıyorlardı. Bugünden itibaren hiçbir zındığa acımayacağım. Seyduna'nın büyük bir peygamber olduğuna iman etmeyen herkesi parça parça doğrayacağım. Evet, zındık köpeklere karşı dövüşmek bizim için gerçek bir eğlence olacak. Hepsi kılıçlarımızın altında gebermeli. Bu tür konuşmalar Emir Münüçerh'in ilgisini çekmişti. Bir an ses çıkarmadan dinledi. Sonra da her şeyi başından sonuna kadar bir kez daha anlattırdı. Askerler merakla onu inceliyorlardı. Fakat suratındaki en küçük bir kıl bile kımıldamıyordu. Kendisinden bir açıklama beklendiğini anladığı zaman şunları söylemekle yetindi. Fedailer, büyük önderin lütfuyla cennete girdiklerini iddia ediyorlar ve o da buna karşı çıkmıyorsa demek ki buna inanmamız ve davranışlarımızı ona göre düzenlememiz gereklidir. Buna rağmen odasına geri dönerken alnını karıştırmıştı. O da büyük önderin planlarının neden kendilerine de anlatılmadığını merak ediyordu. Fakat birliklerinde fark ettiği o vahşi heyecan kendisini daha da çok ürkütüyordu. Ne olduğunu tam olarak kestirememesine rağmen bu olayın arkasında bir sahtekarlığın yattığına emindi. Sadece tecrübeli bir askerin fanatiklerden oluşan bir orduya dönüşmek için bir işaret beklediklerini hissediyordu. Bu durumda her türlü şiddet eylemine hazır olan askerler artık onu komutanları olarak kabul etmeyecek, aksine emirleri görünmeyen bir güçten, daha doğrusu bizzat büyük önderin ruhani kişiliğinden alacaklardı. Fakat kendisini bu akıntıya kaptırmaktan başka ne gelebilirdi ki elden? Bizzat Hasan onu emir ünvanı ile tatlif etmişti. Bu hem askeri hem de dini bir ünvandı aynı zamanda. En iyisi olaylar kendiliğinden açıklığa kavuşana kadar sabretmek ve beklemekti. Kendisi öyle ya da böyle bizzat Hasan tarafından kurulan mekanizmanın iyi çalışan bir dişlisi değil miydi? Ona biçilen görevden nasıl kaçabilirdi ki? Fedailer ta ki akşam olana dek bütün gün arkadaşlarının maceraları hakkında binlerce tartışmaya girmişler ve yorum yapmışlardı. Hikayeyi baştan sona inceden inceye araştırmışlar ve akıllarına takılan en küçük mevzu üzerinde bile saatler boyunca düşünüp taşınmışlar, fikirler öne sürmüşlerdi. Sana saldıran hayvanın ismi gerçekten de Ahriman mıydı diye sordu Naim İbn Tahir'e. Muhakkak peygamber tarafından Demavent Dağı'ndan kaçırılarak hurilere hizmet etmeye mahkum edilmiş evcil hayvanlardan tekiydi. Olabilir, bu konuda daha fazlasını söyleyemediğim için çok üzgünüm ama o kadar çok görecek şey vardı ve zaman da o kadar azdı ki. Hepsi de o gece uyumakta zorluk çektiler. Döşeklerinde bir sağa bir sola dönüp duruyorlardı. Kafalarında kendilerine en ince detaylarına kadar anlatılmış cennetin hayalinden başka bir şey yoktu. Yarı çıplak kızlar kendileri için dans edip şarkı söylüyorlardı. Genç kızların soluklarının kendilerini okşadığını hissediyorlar, hatta yanı başlarında yastıklara gömülü olarak yattıklarını görür gibi oluyorlardı. Odanın her tarafında inanılmaz bir sabırsızlığın belirtileri vardı. İş çekmeler, diş gıcırdatmalar, bastırılmış inlemeler. Gece yarısından az sonra ay ışığı açık pencereden İbni Tahir'in yatağına vuruyordu. İbni Tahir iki tarafını çabucak kontrol etti. Süleyman ve Yusuf rahatça uyuyorlardı. Bu durumdalar diye düşündü. Kendisinde garip bir huzursuzluk sezinliyordu. Acımasız bir kuşku kemiriyordu içini. Macerasının bir rüya mahsulü olarak görebileceğini pekala biliyordu. Fakat şimdi ruhunun her zerresiyle sevdiği Meryem'in gerçekliğinden nasıl şüphe edebilirdi ki? Sabaha karşı bir karara vardı. Ayağa kalkarak ses çıkarmadan Naim'in yanına gitti. "Uyuyor musun Naim?" diye fısıldadı alçak sesle. "Hayır, uyuyamıyorum. Ne istiyorsun?" Başını kaldırarak İbni Tahir'i güvensiz bakışlarla süzdü. "Sır tutabilir misin?" Naim korkmaya başlamıştı. "Korkma, kötü bir şey olmayacak. Sadece sana bir sırrımı açmak istiyorum. Bana güvenebilirsin. Ali'nin kutsal adına yemin edebilir misin?" "Ali'nin kutsal adına yemin ederim." "İyi, benimle pencereye gel." Sökmekte olan şafağın ışığında İbni Tahir Meryem'in kendisine bırakmış olduğu alameti, o küçük ısırığı Naim'e gösterdi. "Görüyor musun? Evet, sanki birisi seni ısırmış. Daha dikkatle bak. Ey Allah, ne kadar küçük bir ağız. Bunlar onun dişleri Naim, Meryem." Ürken delikanlının sırtından soğuk bir ürperti geçti. "Evet, Meryem'in bana bıraktığı hatıra bu. Yakında yok olacak. Bir parça mum al ve ateşte yumuşat. İzlerin kalıbını almam için bana yardım etmelisin. Seve seve Avni." Mum az sonra hazırdı. İbni Tahir onu eline alarak bir daire biçimine getirdi. Naim de göğsündeki ize bastırdı. Sonra da yavaşça kaldırdı. Meryem'in diş izleri bu ireti mührün üst yüzeyine geçmişlerdi. "Allah!" diye inledi İbni Tahir. Çok mutluydu. "Bu andan itibaren benim en büyük hazinem bu. Onu peygamberin kutsal emanetlerinden biriymiş gibi saklayacağım." Naim'e sarıldı. "Teşekkür ederim dostum. Sırrımı paylaştığım yegane insan sensin. Dilini tutacağın konusunda sana güveniyorum." "Şanslı ölümlü diye iş çekti Naim. Ben de böyle sevmek isterdim. Belki de bu duyguyu tatmamam senin için daha iyidir. Bu aşk aynı anda hem cennet hem de cehennem." Bu sözlerden sonra birbirlerinden ayrılarak yatmaya gittiler. "Sen korkunç bir efendisin," dedi Meryem. Hasan ona gece ziyaretinde bulunduğu esnada. "Hepimizin yaşam ve ölüm hakkını elinde tutuyorsun. Dün akşamki misafirlerimiz ile ne yapmayı düşünüyorsun?" Hasan düşünceli düşünceli baktı ona. "Bilmiyorum, duruma bağlı." Renginin solukluğunu fark etmişti. "Görüyorum ki geçen gece senin için zorlu bir imtihandı," dedi belli belirsiz bir alayla. "Çok düşünmeme neden oluyorsun İbn-i Sabbah. Bir kadın düşünmeye başladı mı tehlikeli oluyor demektir. Dediğin gibi olabilmeyi isterdim. Ne yapardın o zaman? Fedaileri uyarırdım sana karşı. Öyleyse kulemin onlarla sizin aranızda durması iyi bir seçim. Belki de değil. Ama şu anda öyle. Çok güçsüzüm. Kadınlar kadınlar. Ağzınız çok laf yapıyor. Ama icraata gelince korkudan titremeye başlıyorsunuz. Bir an için seni kendime çok yakın hissetmiştim. Mutluydum. Ama şimdi yapayalnızım. Ne yapabilirim ki? Yaptıklarım beni dehşete düşürüyor. Uzun süre sustular. Nihayet Meryem konuşmaya başladı. Geçen gece bazı kızlar gebe kalmış olabilirler. Onlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Apama her şeyi düzeltebilecek maddeler ve bitkiler tanıyor. Şayet başarılı olamazsa her şeyi doğanın kanunlarına bırakalım. Yani bir kuşağa her zaman ihtiyacımız var. Zavallı çocuklar, babasız büyüyecekler. Yalnız olmayacaklar sevgili Meryem. Fakat içimde bana başka bir şey daha sormak istediğine dair bir his var dedi gülerek. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Konuş. İbni Tahir nasıl? Bunları söylerken kanının başına hücum ettiğini hissediyordu. O kadar önemli mi senin için? Sanırım aşk acısı yüzünden kendisini hiç de iyi hissetmiyor ve gün geçtikçe de kötüye gidiyor. Zalimsin. Zalim mi? Sadece en doğrusu olduğunu düşündüğüm şeyi söyledim. Bir arzumu yerine getirir misin? Hasan ona baktı. Bir şey söylemedi ama başıyla konuşmasını işaret etti. Lütfen eğer senin için biraz değerim varsa ona acı. Acımak. Bu da ne demek? Ben ne zulmü ne de acımayı tanırım. Tüm yaptığım bir planı işletmek hepsi bu. Biliyorum ama senden rica ediyorum. Planının İbni Tahir ile ilgili olan kısmına biraz müsamaha göster. Çok fazla şey istiyorsun. 20 yıllık hazırlığın ne anlamı var o zaman peki? Dinle. Bugüne kadar sana daima itaat ettim ve edeceğim. Söz ver bana. Hayır yapamam. Bunu yapmak benim kudretimi aşıyor. Peki farz edelim ki İbni Tahir kendiliğinden gerçeği öğrendi. O durumda ne yapardın? Hasan ona kuşkulu bir bakış fırlattı. Ne demek istiyorsun? Korkma, belki de aksinin daha iyi olmasına rağmen ona hiçbir şey gammazlamazdım. Kendiliğinden gerçeği öğrense mi? Yani planımı yarıya kadar kavramış olsa sanırım o durumda beni anlardı. Benim ruhumun bir çocuğu olurdu. Şayet beni bir dolandırıcı yerine koymazsa tabii. Bu durumda da tüm dünyaya benim dolandırıcı olduğumu ilan ederdi. Evet, bu daha gerçekçi. Benim tüm hayatımı harcadığım bir şeyi henüz o yaştayken nasıl anlayabilir ki? Yine de soruyorum sana, sen ne yapardın? Çok fazla soruyorsun. İkimiz de yorgunuz, geç oldu. Ayağa kalktı, suratı karanlıktı. Meryem'in gözlerinde yaşlar parlıyordu. O daha bir çocuk. Hasan tek kelime etmeden kıyıya yürüdü ve Adi'nin kullandığı kayığa bindi. Bölüm 14. Sultan'ın öncü birliklerinin Alamut Kalesi önünde aldıkları ağır mağlubiyetin sonuçları kısa zamanda görülmeye başlandı. Her taraftan kaleye yeni gelişmeler hakkında raporlar yağıyordu. Savaşın ertesi günü Abdülmelik 20 süvari ile Rutbar Kalesi'ne gitmişti. Akşama doğru uygun bir uzaklıkta mevzi almışlardı. Düşman saflarına gönderilen keşifçiler kalenin sayıları en fazla 100 olan Türk askerleri tarafından abluka altında tutulduğunu bildirdiler. Hava daha tam olarak aydınlanmamıştı ki dahi adamlarına hücum emri verdi. Savaşçılar yamaçtan aşağı bir akbaba sürüsü gibi saldırdılar ve daha ilk anda düşman askerlerinin yarısından fazlasını kırıp geçirdiler. Kalanları ise dört bir yana doğru arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Daha sonra birliğiyle beraber dört nala Kazvin üzerinden Re'ye giden Abdülmelik, sultanın ordusunun üzerine de keşifçiler gönderdi. Oradan da Alamut'a geri döndü ve yol boyunca topladığı yaklaşık iki düzine esiri de beraberinde getirdi. Sefer toplam olarak dört günden fazla sürmemişti. Tüm Rutbar bölgesi isyan bayrağı açmıştı. Şimdiye dek gizlice Ali'ye iman eden ve sultanla Bağdat halifesinden nefret eden halk İsmail zaferini kendi zaferi gibi kutlamıştı. Savaştan hemen sonra Alamut kapıları büyük önderi hizmet eden heyecanlı gönüllüler tarafından çalınmaya başlamıştı bile. Ebu Soraka'nın onlarla uğraşmaktan başını kaşıyacak vakti bile olmuyordu. En genç ve en kuvvetlilerini fedai okuluna gönderiyordu. Minüçer ise bu yeni gelenlerle yeni birlikler oluşturuyordu. Savaşta gayret göstermiş olan eski askerlerden birçoğu assubay rütbesi ile taltif edilmişlerdi. Savaştan önce erbaş ve assubay olanlar ise daha şerefli makamlara getirilmişlerdi. Daha aradan 10 gün geçmeden 100'er kişilik 3 yeni birlik oluşturacak müminlerin küçük ordusuna dahil edildi. Bütün sistemi yenilemeli ve yeni talimatlar yayınlamalıyız dedi Hasan Ebu Ali'ye. Şayet bu tecrübesiz birliklerden tek bir öğreti ve tek bir önder tanıyan yeni bir ordu kurmak istiyorsak tabii. Peygamber müminlere şarabı haram kılırken çok haklıydı. Bizim başka türlü davranmamız aptallık olur. Çünkü kuru kalabalıklar yerine vurucu gücü yüksek olan sağlam ordulara ihtiyacımız var. Askerlerin de karar verme yeteneklerinin gelişmesi lazım. Bu tür kuvvetleri sadece çok açık ve sert emirlerle harekete geçirebiliriz ve emirlerimize körü körüne itaat edilmesini de kesinlikle sağlayamayız. Böylece yeni birliklerin yemin törenleri içkili eğlencelerle kutlanmadı. Sadece Ebu Ali birliklerin önüne çıkarak onlara yeni emir ve talimatlardan oluşan uzun bir ferman okudu. Amirlerine baş kaldıran, emirlere itaat etmek istemeyen, kavga veya başka bir nedenle bir İsmaili taraftarını öldüren, büyük önder hakkında kötü sözler sarf eden veya emirlerine şüpheyle yaklaşan, şaraf veya başka bir sarhoş edici madde içen, sefih bir hayat süren herkes şiddetle cezalandırılacaktı. Kendini dünyevi zevklere kaptıranlar, sadece kendi zevki için müzik yapanlar veya dinleyenler, dans edenler veya başkalarının danslarına katılanlar, baştan çıkartıcı kitaplar okuyan ve dinleyenler, ağır bedensel ve ahlaki cezalara çarptırılacaktı. Fedailere ise kendi yeteneklerine uygun özel görevler verilmişti. Cafer Mutsifer'in hüküm sürdüğü Rey ile Alamut arasında sürekli haberci olarak görev yapacaktı. Naim yeni birliklere din dersi veriyordu. İbn-i Tahir ise tarih ve coğrafya. Yusuf ve Süleyman ise yeni fedai talebelerine dövüş sanatlarında ders veriyorlardı. Her sabah bir zamanlar Münüçerhin kentlerine ders verdiği yaylaya gidiyorlardı. Kurnaz Übey de bir keşifçi birliğinin komutanlığını yapmaktaydı. Görevleri ise sultanın ordusunun hareketlerini takip etmekti. Onun yardımcısı konumunda olan Abdurrahman, İbni Vakkas, Abdullah ve Halfa az bir zaman sonra Kazvin, Rey ve Alamut arasındaki en kısa yolları ezbere öğrenmişlerdi. Emir Arslantaş'ın niyetini anlamakta geç kalmadılar. Emir mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Kazvin ve Rey şehirleriyle Alamut arasındaki yolu kesmek istiyordu. Böylece Alamut'un dış dünya ile olan bağlantısı tamamen kopmuş olacaktı. Elbruz dağlarının eteklerine kurulu bulunan kaleden dağlara doğru kaçmanın imkanı yoktu. Hemen hemen hepsi ağır yaralanmış olan Türk tutsakları kentlerine yapılan iyi muamele karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Hekimin ve yardımcılarının becerikli elleri sayesinde yaraları kısa zamanda iyileşmişti. Gün boyu odalarında kalmak zorundaydılar ama akşamları odaları ile koğuşlar arasındaki alana çıkarak temiz hava almalarına izin veriliyordu. Cerrahlar ve yemek getirmekle görevli askerler onlarla günden güne daha samimi konuşuyorlardı. Ve onlara Allah'ın Seydunay'a bahşettiği inanılmaz kudret sayesinde üç fedainin cennette geçirdikleri o muhteşem geceden sık sık bahsediyorlardı. Yabancıları özellikle hayrete düşüren şey ise kim olursa olsun tüm İsmaili taraftarlarının davalarına yürekten bağlı olmalarıydı. Bu bağlılığın sebebi sorulduğunda ise şu cevap alınıyordu. Seydun'a büyük bir peygamber ve çok yakında tüm İslam dünyasını bir tek bayrak altında toplayacak. Zaman zaman dahilerden biri, hatta bazen bizzat Ebu Ali, tutsakları ziyaret ediyordu. Sultanın ordusunun büyüklüğü, askeri eğitimleri, dini inançları hakkında sorular yöneltiyorlardı onlara. Sonra da İsmaili davasını ana hatlarıyla anlatıyorlar ve önderlerinin sayesinde çok yakında dünya üzerinde adaletin ve barışın hakim olacağı bir düzen kurulacağını söylüyorlardı. Bu şekilde tutsakların dini inanışları yavaş yavaş temelinden sarsılmaya başlamış ve gelecekte onları yeni inanca bağlayacak ihtida olayının temelleri atılmıştı. Çeşitli nedenlerle kolları veya bacakları kesilmek zorunda kalınan veya ağır hasta olan bu zavallılardan birkaçı Hasan'ın emriyle serbest bırakılmışlardı. Bu adamların sultanın ordusuna giderek Alamut Kalesi'nde gördüklerini ve duyduklarını anlatmalarını istemekteydi. Böylece ordunun savaşma azmi de çok yakında kırılmış olacaktı. Bu askerleri develerin sırtına bağlayarak silahlı muhafızlar eşliğinde Kazvin'e kadar götürüyorlar ve orada bir tören ile serbest bırakıyorlardı. Bahçelere yaptıkları ziyaretten sonraki gece Yusuf ve Süleyman çok yorgun oldukları için derin bir uykuya çekilmişlerdi. Fakat ertesi günün akşamına doğru içlerinde çok garip bir huzursuzluk olduğunu hissettiler. Bir şeyler eksikti sanki ve bu eksiklik de içlerindeki garip hiddetin daha da artmasına neden oluyordu. En ufak bir uyku ihtiyacı hissetmedikleri için ayrı ayrı gezintiye çıkmaya karar verdiler. Ve sonunda toprak tahkimatların orada buluştular. Susadım dedi Yusuf bir süre sonra. Şahrut'ta yeteri kadar su var. Benim için çok az. Eğer istersen sen içebilirsin hepsini. Yoksa canın şarap mı istedi diye güldü Süleyman. Yusuf karanlık bakışlar fırlattı ona. Yat borusu çoktan çaldı. Bana neden söylüyorsun ki? Şayet istiyorsan git kendin yat. Surların üzerine oturarak bir süre aşağıda akan ırmağın çağlamasını dinlediler. Bana öyle geliyor ki sanki bir şeyler söylemek istiyorsun dedi Süleyman sonunda meraklı, alaycı bir ses tonuyla. Yusuf dilinin altındaki baklayı eveleyip geveliyordu. Senin durumunda bir gariplik yok mu? Açık konuş. Seni rahatsız eden nedir? Bana öyle geliyor ki sanki iç organlarım kor haline dönüşmüşler. Ateş şakaklarıma vurdu. Dayanılmayacak derecede susadım. O zaman neden su içmiyorsun? İçiyorum içmesine ama bir faydası olmuyor ki. Sanki hava yutar gibiyim. İçimdeki ateşi kesinlikle söndürmüyor. Biliyorum. Sebebi de şu lanet olası haplar. Ah keşke bir tanecik daha hapımız olsaydı. Anında huzura ererdik. Seydun'un bizi yakın bir tarihte yeniden cennet bahçelerine yollayacağını düşünüyor musun? Ne bileyim. Sadece o geceyi düşünmek bile ateşimin çıkmasına neden oluyor. Eriyecek gibi oluyorum. Çok yakınlarından meşalelerini sallayarak bir devriye geçti. Taşların arkasına saklandılar hemen. Gizlice yatak odasına geri döndüler. Arkadaşları çoktan uykuya dalmışlardı. Sadece İbni Tahir uyanıktı. Döşeğinin üstüne bağdaş kurarak oturmuş ve sırtını duvara yaslamıştı. Sanki bir şeyi dinliyor gibiydi. Onların geldiğini işitince irkilmekten kendini alamadı. ''Uyumadın mı hala?'' diye sordu Süleyman. ''Uyuyamadım, sizler gibi.'' Yusuf ve Süleyman soyunarak döşeklerine uzandılar. Odada dehşetli bir sıcak vardı ve susuzlukları giderek daha da artıyordu. ''Lanet olası büyücülük'' dedi Yusuf ve yana döndü. ''Uyumanı engelleyen anıların mı var?'' diye sordu İbni Tahir. ''Ne yapmak istiyorum biliyor musun? Şarap içmek.'' ''Bütün gece uyanık kalmaya niyetlisiniz'' dedi Yusuf öfkeyle. ''Yoksa sen uyumak mı istiyorsun?'' dedi Süleyman dalga geçerek. Ertesi sabah tüm organları kurşun gibi ağırdı. Aynı gün Ebu Soraka onlara yeni bir görev verdi. Birkaç saat sonra kulelerden birinin bodrumuna taşınmışlardı. Eski yatak odalarında yeni talebeler kalacaktı. Artık bir odada iki veya üç kişi yatıyordu. Yusuf odasını Übeyde ve İbni Vakkas ile paylaşıyordu. İbni Tahir Cafer ile Süleyman da Naim ile kalıyordu. İbni Tahir her zaman hocalık görevine başladığında derin bir üzüntüden başka bir his olmuyordu içinde. Yeni gelenlere bakıyor, kısa süre önce o da onlardan biri değil miydi? Ve mutluluk talebelik günlerinin ne çabuk geçtiğine hayıflanıyordu. Bir daha asla bu gençler gibi masum olamayacaktı. Onlar ve kendisi arasında aşılmaz bir duvar bulunuyordu. Acı bir gülümsemeyle onların tasasız konuşmalarını dinliyordu. Bir bilselerdi diye düşünmekteydi. Uykusuz geceler. Kısa zamanda güzel hatlarını çirkinleştirmişti. Derisi ölü gibi beyazdı. Yüz hatları sertleşmişti. Gözleri iyice çukura kaçmış ve garip bir ifadeye bürünmüştü. Artık karanlık, hemen hemen bomboş gözlerle bakmaktaydı dünyaya. Bu İbni Tahir cennete gidenlerden biri diye birbirlerine fısıldıyordu askerler o önlerinden geçerken. Daha dün sıradan bir talebeyken bugün gençlerin yüreklerini titreten bir İsmaili kahramanı olmuştu. Eskiden herkesin ismini öğrenmesini istediğini hatırlıyordu. Oysa şimdi hiçbir anlam ifade etmiyordu bu. Bazen kendisine hayranlıkla bakan gözlerden rahatsız bile oluyordu. Bu anlarda kaçmak gitmek, insanların olmadığı ıssız yerlere yerleşmek ve düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Meryem'le. Evet Meryem, onu yeni gelenlerden ve eski arkadaşlarından ayıran en büyük gizemdi. Azıcık uyumaya muvaffak olduğu gecelerde daima onu görüyordu rüyasında. Sanki her zaman onunla berabermiş gibi geliyordu kendisine. Bu yüzden her türlü kalabalık onu rahatsız ediyordu. Bir anda kendisini yeniden büyülü sırça köşkte buluyordu. Meryem üzerine eğiliyordu. Onu çok açık olarak görüyordu. Vücudunun tüm hatlarını hatırlıyordu. Ta ki korkunç bir acıyla uyanıncaya kadar. Ah, keşke ona dokunabilseydi. Gerçekten de Hüsrev tarafından Şirin'den ayrılan Ferhat kadar acı çekiyordu en az. Aklını yitireceğinden korkuyordu sık sık. Süleyman ve Yusuf hiç olmazsa şan ve şöhret ile teselli buluyorlardı. Sabahları adamlarıyla beraber at sırtında kaleyi terk ederlerken hayranlık dolu bakışlar onları izliyordu daima. Fakat gecelerini birer kabusa çeviren sinirliliklerinin öfkesini talebelerden çıkartıyorlardı. Yusuf adamlarının icraatlarından memnun kalmadığı zamanlar bir arslan gibi kükrüyordu. Fakat talebeler kısa zaman sonra Süleyman'ın öfke nöbetlerinin çok daha tehlikeli olduğunun farkına vardılar. Talebelerinin yaptığı bir hatayı yakaladığı zaman fırsatı kaçırmayarak kusurlarını herkesin ortasında alenen suratlarına vuruyordu. Süleyman'ın sözleri bir kırbaç gibi şaklıyordu o zaman. Yusuf ders anlatmaktan hoşlanıyordu. Ona soru sorulmasını seviyordu ve sorulan soruyu da elinden geldiği kadar detaylı olarak açıklamaya çalışıyordu. Kendisine saygı ve hürmet gösterilmesi yeterliydi onun için. Fakat Süleyman'a bir şey sormaya cüret eden bir talebe, tadını uzun zaman unutamayacağı tokatları da hesaplamak zorundaydı. Günler bu şekilde geçiyordu. Fakat akşamları korku ve dehşetin hakimiyeti başlıyordu.